Ayrım 7, sayfa 94. Ateş Şahidi, Lars Kepler. 31. Bölüm. Savcı Susan Öst, İbis Oteli'nin önünde büyük bir Ford Fairlane'in yanında bekliyordu. Yuvarlak yüzü makyajsızdı, sarı saçları da at kuyruğu yapmıştı. Siyah bir pantolon, gri bir ceket giymişti. Boynunu öyle bir kaşımıştı ki gömleğinin yakasının bir ucu havaya dikilmişti. ''Biraz polisçilik oynarsam kızar mısın?'' dedi Yuna'ya. ''Sevinirim'' dedi Yuna, Suzan'ın elini sıktı. ''Kapıları çalıyoruz, garajları, ahırları, otoparkları arıyor, girebileceğimiz her yere giriyoruz.'' diye devam etti Suzan. ''Çemberi daraltıyoruz, bu arabayı saklayabilecek çok fazla yer yok civarda.'' ''Evet, yok.'' ''Ama şimdi elimizde bir isim varken işler daha bir hız kazanır.'' diye gülümsedi Suzan. Arabanın kapısını açtı. Dennis adında 4 kişi var bu civarda. Seni izleyeceğim dedi Yuna ve gidip Volvo'suna bindi. Amerikan arabası park yerinden yaylanarak çıktı. İndal yoluna girdi. Yuna Ford'un peşine takılırken aklında Vicky vardı. Annesi Suzy Bennett uyuşturucu bağımlısıydı. Evsizdi. Geçen kış ölmüştü. Vicky 6 yaşından beri değişik ailelerin yanında ve değişik kurumlarda kalmıştı. İlişkileri hızla terk etmeyi ve yeni ilişkiler kurmayı öğrenmişti herhalde. Geceleri çıkıp biriyle buluşuyorduysa bu kişinin kuruma yakın bir yerde oturuyor olması gerekti. Belki kızı ormanda veya çakıllı yolda bekliyordu. Vicky belki de 86 numaralı yoldan buluştuğu kişinin bak böyle ya da West Loning'deki evine gidiyordu. Asfalt kurumaya başlamış hendeklerde yağmur suyundan küçük gölcükler oluşmuştu. Gökyüzü aydınlanmıştı ama hala yağmur damlaları atıştırıyordu. Susan Yuna'yı aradı. Yuna savcının konuşurken dikiz aynasından ona baktığını gördü. İndal'da Dennis diye birini bulduk dedi. 7 yaşında. Bir başka Dennis de Stige'de var ama şu anda Leeds'te çalışıyor. Geriye 2 tane kaldı dedi Yuna. Evet. Dennis ile Lovisa Carmstead, Tom Ming'in dışında oturuyorlar, henüz oraya gidilmedi. Dennis Rolando, İndal'ın güneyinde anne babasıyla oturuyor. Eve gidilmiş kimse yokmuş. Ama bu Dennis, Kvarnovagen'deki büyük bir endüstri binasının sahibiymiş, binaya girilememiş. Sanırım giremeyeceklerdi, polisler adamla konuşmuşlar. Solfedea'ya giden bir arabadaymış şimdi. ''Kapısını kırsınlar.'' dedi Yuna. ''Tamam.'' dedi savcı Öz, telefonu kapattı. Yol iki tarafında tarlaların olduğu açık bir alana çıktı. Her taraf parlıyordu. Kırmızı çatılı çiftlik evleri sırtlarını ormana yaslamıştı. Çiftliklerin arkasında uçsuz bucaksız ormanlar uzanıyordu. Yuna sakin öz tankerden geçerken üniformalı iki polis açılı taş makinesiyle endüstri binasının çelik kapısının menteşelerini kesiyordu. Her tarafa kıvılcımlar savruluyordu. Polisler güçlü bir levye ile kanırtarak kapıyı ters yönde açtılar. İçeri girip el fenerlerini yakarak araştırmaya başladılar. Kirli bir örtünün altında 50'ye yakın eskimiş Atari makinesi, Space Invaders, Asteroids ve Street Fighter adı verilmiş otomatlar vardı. Yuna savcı Öst'ün telefonla konuştuktan sonra dikiz aynasından ona baktığını gördü. Telefonu çaldı. Susan geriye yalnızca bir adresin kaldığını söyledi. Fazla uzakta değildi. 10 dakikaya orada olurlardı. Susan yavaşlayıp sağa döndü. Yuna onu izledi. Yol suya gömülü iki otlağın arasından ormana uzanıyordu. Sarıya boyalı ahşap bir binaya yaklaştılar. Bütün pencerelerinin jaluzileri kapalıydı. Elma ağaçlarının olduğu bahçesi bakımlıydı. Tam ortasında mavi beyaz çizgili salıncak kanepe vardı. Yuna ile Susan arabalarını park ettiler ve bir polis arabasına doğru yürüdüler. Yuna meslektaşlarını selamladı, bakışlarını pencereleri kapalı eve çevirdi. Vicky'nin arabayı çocuğu kaçırmak için mi yoksa arka koltuktaki çocuğu görmeden yalnızca arabaya ihtiyacı olduğu için mi aldığını bilemiyoruz. Ama her halükarda çocuğu rehin gibi görmeliyiz. Rehin mi diye tekrarladı savcı alçak sesle. Arabasına gitti, polisleri aradı. Kapı açılmazsa zorlayarak girmelerini söyledi. Evin içinde bir şey hareket etti. Döşeme gıcırtısı ve ağır bir şeyin devrildiği duyuldu. Ben içeri giriyorum dedi Yuna. Polislerden biri dış kapıyı, kapalı garaj kapısını göz hapsine aldı. Diğeri evin arkasına dolanan Yuna'yı izledi. Yüksek otlardan ayakkabıları ve pantolonlarının paçaları sırılsıklam oldu. Arka tarafta camları ışık geçirmeyen bir kapıya inen küçük beton bir merdiven vardı. Yuna kapıya bir tekme indirdi. Mavi bir paspasın üzerine tahta parçaları ve camlar saçıldı. 32. Bölüm. Yuna kollu presin olduğu intizamlı çamaşırhaneye girerken ayağının altında cam parçaları gıcırdadı. Bir anda öldürüldüğünde sandalyede oturuyordu diye düşündü. Elizabeth ayağında çorapla bahçeyi koşarak geçip malzeme kulübesine sığınmış, emekleyerek kaçmaya çalışmış ama başına indirilen darbelerle öldürülmüştü. Yuna sağ koltuğunun altındaki yeni silahın ağırlığını hissetti. Yarı otomatik 45 kalibre Smith & Wesson'du. Bir öncekinden biraz daha ağırdı. Daha az mermi alıyordu ama daha seriydi. Yuna gıcırdayan bir kapıyı dikkatle açtı. Köy tarzı mutfağa baktı. Yuvarlak bir masanın üzerinde kırmızı elma dolu büyük bir seramik kase vardı. Eski stil bir odun sobasından hoş bir koku yayılıyordu. Bir tabağın içine buzları çözülsün diye dondurulmuş tarçınlı çörek konulmuştu. Yarı açık bir çekmecenin içi bıçak doluydu. Jaluzi şeritlerinin arasından ıslak bahçe belli belirsiz görünüyordu. Yuna hole doğru yürüdü, avizeden gelen şıngırtıları duydu. Cam prizmalar birbirine çarpıyordu. Belli ki yukarı katta biri yürüyor, avizeler ondan sallanıyordu. Ayaklarının ucuna basarak merdivenleri tırmanırken basamakların arasından aşağı baktı. Bir askılıkta elbiseler gördü. Merdiven sahanlığına çıktı, korkulukların kenarından neredeyse hiç ses çıkarmadan yürüyerek yatak odasına geçti. İki kişilik bir yatak vardı. Jalüziler kapalıydı, tavan lambası bozuktu. Yuna içeri girdi, silahını doğrultarak yana kaydı. Alacalı bulacalı, yamalı yatak örtüsünün üzerinde bir av tüfeği dürbünü vardı. Yuna nefes sesleri duydu. Silahını bir köşeye doğrultarak devam etti. Kapısı açık gardırobun yanında yuvarlak omuzlu, açık kahverengi saçlı bir adam ona bakıyordu. Ayakları çıplaktı. Koyu mavi blue jean ve üzerinde büyük Enso yazan beyaz bir tişört giymişti. Arkasında bir şey saklıyordu. Yavaşça sağa, yatağa doğru kaydı. "Ben komiserim," dedi Yuna ve silahın namlusunu bir parça indirdi. "Burası benim evim," dedi adam alçak sesle. "Kapıyı açmalıydın." Yuna adamın yanaklarından nasıl ter aktığını gördü. "Arka kapıyı kırdın mı?" dedi adam. "Evet." "Tamir edilebilecek durumda mı?" "Pek sanmam," dedi Yuna. Gardırobun kapısında dumanlı bir ayna vardı. Yuna adamın arkasında büyük bir mutfak bıçağı sakladığını gördü aynadan. "Garajına bakmam gerekiyor," dedi Yuna sakin bir sesle. "Arabam var orada." "Hadi şu bıçağı yatağa bırak da garajı göster." Adam arkasında sakladığı bıçağı çıkardı. Sanki ilk defa görüyormuş gibi şaşkınlıkla baktı. Cilalı sapı aşınmıştı. Ağzının defalarca bilendiği belliydi. "Bekleyecek zamanım yok," dedi Yuna. "Kapımı kırmamalıydın." Yuna birden arkasında bir hareket hissetti. Döşemenin üzerinde çıplak ayaklar yürüyordu. Adamın elindeki bıçaktan gözünü ayırmadan yana doğru kaydı, sırtına doğru bir gölge atıldı. Yuna bedenini kıvırarak kolunu kaldırdı, üzerine doğru gelen gölgeye sıkı bir dirsek indirdi. Bu gölge bir çocuktu. Yuna'nın dirsek darbesi tam göğsünün ortasını bulmuştu. Çocuk ahladı, nefesi kesildi, tutunacak bir yer arandı, dizlerinin üzerine çöktü. Ciğerlerine nefes çekti, yere yığıldı, altındaki dokuma kilimi kırıştırarak yan yattı. "Afganistan'dan," dedi adam alçak bir sesle, "yardıma ihtiyaçları var." "Eğer bıçağı bırakmazsan bacağından vuracağım," dedi Yuna. Adam elindeki bıçağı bir kez daha baktıktan sonra yatağın üzerine attı. Yatak odasının kapısında iki küçük çocuk belirdi. Kocaman gözlerini açmış Yuna'ya bakıyorlardı. Kaçak göçmen mi saklıyorsun dedi Yuna. Kaça yapıyorsun bu işi? Bunun için para mı alacağım dedi adam içerlemiş bir öfkeyle. Almıyor musun? Hayır almıyorum. Yuna yerdeki çocuğun koyu bakışlarıyla karşılaştı. Do you pay him diye sordu. Çocuk başını iki yana salladı. Dipnot İngilizce ona para ödüyor musun? Hiç kimse illegal değil dedi adam. Korkmana gerek yok dedi Yuna çocuğa İngilizce. Eziyet gördüysen söyle sana yardım edeceğim. Çocuk Yuna'ya uzun süre baktı sonra başını iki yana salladı. Deniz iyi biri diye fısıldadı. Bak buna sevindim dedi Yuna ve adamla göz göze geldi ardından odadan çıktı. Merdivenlerden inip garaja gitti. Eski tozlu bir Saab vardı. Vicky ile Dante'yi düşündü. Arayacakları başka bir yer kalmamıştı. 33. Bölüm. Flora Hansen holün aşılmış plastik döşemelerini siliyordu. Yediği tokattan yanağı hala yanıyor, kulağı uğulduyordu. Yıllar döşemenin parıltısını yok etmişti ama yine de su ortasındaki kuru lekeyi parlatabildi. Deterjandan odaya yumuşak bir koku yayılıyordu. Flora bütün anıları çırpmış, televizyon odasını, dar mutfağı, Hans Gunnar'ın odasını silmişti. Eva'nın yatak odasını temizlemek için televizyonda Sol Sidan dizisinin başlamasını bekliyordu. Eva ile Hans Gunnar bu diziyi izler, hiçbir bölümünü kaçırmazlardı. Flora yer döşemesini sert hareketlerle silerken paspasın gri ipleri süpürgeliklerin arasına sıkışıyordu. Geriye doğru adım attığında 30 yıl önce daha anaokuluna giderken yapmış olduğu tabloya çarptı. Bir tahta levhanın üzerine çeşitli makarnalar yapıştırıyor, üzerine altın rengi sprey sıkıyorlardı. Televizyon dizisinin giriş müziği duyuldu, şimdi şansını deneyecekti. Ağır paspas kovasını kaldırdığında sırtına bir şey batarmış gibi oldu, Eva'nın odasına girdi. Kapıyı kapatıp kovayı arkasına koydu, biri gelirse kapıyı hemen açamazdı. Paspası kovanın içinde çalkalayıp suyunu sıkarken kalbi hızla çarpmaya başladı. Komodinin üzerindeki düğün fotoğrafına baktı. Eva konsolun çekmecesinin anahtarını bu fotoğraf çerçevesinin arkasına saklıyordu. Flora hizmetçi odasında kalabilmek için evin bütün işlerini yapıyordu. St. Göran Hastanesi'ndeki hasta bakıcılığı işini kaybettikten sonra Eva ile Hans Gunnar'ın yanına tekrar taşınmak zorunda kalmıştı. Çocukken gerçek anne babasının gelip kendisini alacaklarını düşünürdü hep. Hans Gunnar ile Eva'nın anne babası hakkında bir şey bilmediklerini söylemelerine bakılırsa herhalde uyuşturucu bağımlısıydılar. Flora bu eve 5 yaşındayken gelmişti. Daha öncesini hatırlamıyordu. Hans Gunnar durmadan üzerlerine yük olduğunu söylemiş, Flora daha 10'lu yaşlarının başlarında evden ayrılmayı hayal etmişti. 19'una bastığında hasta bakıcılığı işini bulmuş ve aynı ay Calhoun'da bir daire kiralayıp evden ayrılmıştı. Flora pencereye doğru giderken paspastan yere sular damlıyordu. Radyatörün altındaki plastik döşemede sudan kararmış eski lekeler vardı. Jaluzilerin şeritleri sağa sola çarpılmıştı. Pencere eşiğinde sardunya saksılarının arasında tahta dalar nahatı vardı. Flora komodini yavaşça yaklaştı, durdu, etrafı dinledi. Televizyonun sesi duyuluyordu. Eva ile Hans'ın düğün fotoğraflarına baktı. Eva beyaz bir elbise, Hans gri bir takım elbise giymiş, gri kravat takmıştı. Gökyüzü beyazdı. Kilisenin yanında soğan kubbeli siyah bir çan kulesi yükseliyordu. Kulenin soğan kubbesi Hans'ın başının arkasından tuhaf bir şapka gibi yükseliyordu. Flora nedenini bilmiyordu ama bu fotoğraftan hiç hoşlanmamıştı. Sakinleşmeye çalıştı. Paspasın sapını dikkatle duvara dayadı. Eva'nın dizideki bir şeye güldüğünü duyana kadar bekledikten sonra fotoğrafı aldı. Çerçevenin arkasında süslü pirinç anahtar vardı. Anahtarı çengelinden çıkarttı. Eli öylesine titriyordu ki anahtarı yere düşürdü. Yere düşen anahtar sekerek yatağın altına girdi. Flora yatağın kenarından destek alarak eğildi, koridordan ayak sesleri geldi durup bekledi, şakakları zonkluyordu. Kapının önündeki döşeme gıcırdadı, sonra sessizlik çöktü. Anahtar duvarın hemen yanında tozlu kabloların arasındaydı. Flora uzanıp aldı, ayağa kalktı, bir süre bekledi. Raylı masanın kapağının kilidini açtı, bastırarak yere indirdi. Küçük çekmecelerden birini çekti. Paris ve Fas fotoğraflarının altındaki zarfta Eva'nın temel giderler için sakladığı para vardı. Flora zarfı açtı, paraların yarısını alıp cebine koydu. Zarfı tekrar küçük çekmeceye yerleştirdi, çekmeceyi itti ama çekmece bir şeye takılmıştı. "Flora!" diye bağırdı Eva. Flora çekmeceyi çekip yerinden çıkarttı, bir tuhaflık göremedi. Tekrar yerine yerleştirmeye çalıştı ama çok titrediği için beceremedi. Koridordan yine ayak sesleri duydu. Flora küçük çekmecenin ucunu yuvasına yerleştirip itti, biraz eğri de olsa kapatabildi. Konsolun kapağını kaldırdı ama kilitlemeye vakit bulamadı. Yatak odasının kapısı açılmaya çalışıldı, arkasındaki kovadan yere su saçıldı. "Flora!" diye bağırdı Eva. Flora paspası kaptı, bir şeyler mırıldanarak kovayı kapının arkasından aldı, yere saçılan suları sildi. "El kremimi bulamıyorum," dedi Eva. Kaşları çatılmış, dudakları hoşnutsuzlukla bükülmüştü. Yeni silinmiş yerde çıplak ayaklarla dikiliyordu. Sarı eşofmanı çuval gibi sarkmıştı. Beyaz tişörtü kocaman göbeğinin ve göğsünün üzerinde geriliyordu. "O banyo dolabına baktın mı? Sanırım saç kreminin yanındaydı," dedi Flora paspasın suyunu sıkarken. Televizyonda reklam arası verilmiş, sesi yükselmişti. Cırtlak bir ses ayak mantarı ile ilgili bir şeyler anlatıyordu. Eva kapının eşiğinde durmuş Flora'ya bakıyordu. "Haskunlar kahveden hiç hoşlanmadı," dedi. "Üzgünüm." Flora paspasın suyunu sıkmaya devam etti. "Paketin içine ucuz kahve kattığını söylüyor." "Niçin katayım?" "Yalan söyleme," diye sözünü kesti Eva. "Yalan söylemiyorum," diye mırıldanarak yerleri paspaslamaya devam etti Flora. "Herhalde şimdi gidip Hans'ın fincanını alman gerektiğini biliyorsundur. Fincanı yıka, yeni kahve yap." Flora durdu, paspasın sapını kapıya dayadı, özür dileyip televizyon odasına gitti. Anahtar ve para cebindeydi. Kahve fincanını alırken Hans Gunnar dönüp bakmadı bile. "Hangi cehennemdesin Eva?" diye bağırdı. "Dizi başlıyor." Flora sesi duyunca irkildi, adımlarını hızlandırdı. Holde Eva ile karşılaştı, göz göze geldiler. "Bu akşam iş bulma kursuna gideceğimi unutmadın değil mi?" dedi Flora. "Sanki iş bulacaksın da." "Ama yine de gitmeliyim, kurallar böyle. Yeni kahve yapıp temizliği bitirmeye çalışacağım. Perdeleri de yarın yıkarım artık." 34. Bölüm. Flora gri pardesülü adama parayı ödedi. Adamın şemsiyesinden yüzüne sular damlıyordu. Adam kapının anahtarını verdi. İşini bitirdiğinde her zamanki gibi antika dükkanını mektup kutusundan içeri atmasını söyledi. Flora teşekkür etti. Kaldırımdan aceleyle yürümeye başladı. Eski paltosu dikiş yerlerinden ayrılmaya başlamıştı. 40 yaşındaydı ama genç kızı andıran yüzünden yaldızlık sızıyordu. Odenplan'dan Uplandsgatan'a kadar bir sürü antikacı ve sahaf dükkanı vardı. Vitrinlerine kristal avizeler, dolaplar, eski oyuncaklar, porselen oyuncaklar, madalyalar ve sarkaçlı saatler konulmuştu. Karlen Antika'nın demir parmaklıklı cam kapısının yan tarafında depoya inen daha küçük bir kapı vardı. Flora kapının ışık geçirmez camına beyaz bir kağıt yapıştırdı. "Ruhlar akşamı." Yukarıda bir yerlerde sifonun çekildiği veya muslukların açıldığı her seferde borularından homurtu yükselen bodruma dik bir merdivenden iniliyordu. Flora seanslarına devam edebilmek için 7. defadır bu lokali kiralıyordu. Her seferinde 4 ya da 6 kişi katılmış, aldığı para yalnızca kiraya gitmişti. Birkaç gazeteyle iletişime geçmiş, ölülerle konuşma yeteneği üzerine yazı yazdırmaya çalışmıştı ama bir şey çıkmamıştı. Fenomen adlı dergiye bu akşamki seansın ilanını vermişti. Katılımcılar gelmeden önce yalnızca birkaç dakikası vardı ama ne yapacağını iyi biliyordu. Mobilyaları bir kenara topladı, odanın ortasına daire halinde 12 sandalye dizdi. Dairenin ortasına bir masa yerleştirdi. Üzerine 18. yüzyıl kıyafetleri giymiş iki oyuncak bebek koydu. Porselen yüzü bir adam ve bir kadın. Eski zaman havası yaratmaya çalışıyordu. Aslında bu bebeklerden hiç hoşlanmıyor, seanslarını hemen sonra meşe dolaba koyuyordu. Bebeklerin etrafına 12 tane mum yerleştirdi. Mumlardan birinin içine bir kibrit çöpüyle delik açıp stronsiyum tuzu yerleştirdi, açılan deliği kapattı. Eski çalar saati kurmak için hızla dolaba gitti. Saatin tokmağı çıkarıldığından çaldığında dolaptan yalnızca tıkırtılar geliyordu. Daha önce 4 defa denemişti. Saati kurmaya vakit bulamadan sokak kapısının açıldığını duydu. İlk katılımcılar gelmişti. Bir şemsiye silkelendi, merdivenlerden ayak sesleri geldi. Flora 4 köşeli duvar aynasında kendine baktı, nefesini tuttu, ikinci el eşya dükkanından aldığı gri elbisesini düzeltti. Gülümseyerek sakin bir ifade takındı. Bir tütsü yakıp Dina ile asker Sibelius'u alçak sesle selamladı. Dina ile asker paltolarını asarken birbirleriyle fısıldayarak konuşuyorlardı. Katılımcıların hemen hepsi ölüme yaklaştıklarını bilen yaşlı insanlardı. Varlıklarının ortadan kalkacağı düşüncesine dayanamayan, ölümün kesin bir son olduğunu kabul edemeyen insanlar. Dış kapı tekrar açıldı. Merdivenlerden daha önce hiç görmediği yaşlı bir çift indi. "Hoş geldiniz," dedi usulca. Tam geriye dönecekken birden durdu. Adama özel bir şey görmüş gibi baktı. İçine girdiği duygudan kurtulmak istermiş gibi başını salladı, oturmalarını rica etti. Kapı tekrar açıldı, başka katılımcılar da geldi. Saat 7:10 geçerken artık başka katılımcının gelmeyeceğinden emin oldu. Yine de şimdiye kadarki en kalabalık seansla 9 kişi gelmişti. Ama Eva'dan ödünç aldığı paraları ödemeye yetmezdi. Flora ne kadar sakin nefes almaya çalışsa da penceresiz büyük odaya döndüğünde bacakları titriyordu. Katılımcılar yerlerine oturmuşlardı, sustular. Bütün bakışlar Flora'ya çevrildi. 7. ayrımın sonu. Sayfa 106.